Ayrım 4. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 43. Kuyu başına aniden çöken sessizlik Gündüz Alp'in bile dikkatini çekti. Bakınınca sessizliğin sebebini anladı. Karamsarlıktan sıyrılmak için çocuklara sığındı. Bunlar iyi çocuklar, çok iyi. Bunlar Mongol belasını da ezer geçer. Aşireti korumak için ne mümkünse yapar bunlar, ne mümkünse. Emrin yerine getirildi bey apam. Başkaca emrin var mı? Konuşan Ertuğrul'du. Ama nasıl bir Ertuğrul? İhtiyarlara haber vermesini söylediği andan beri sanki yıllar geçmiş de çocuk büyümüş, adam olmuştu. Karşısında yiğitçe duruyordu. Duruşunda saygı, sevgi karışımı bir iç güven vardı. Toprağa da sağlam basmıştı doğrusu. Öyle bir duruş durmuştu ki var tekmil Yecüc Mecüc'ü hakla dese baş üstüne çekip yola düşecek, haklayıp dönecek, emrin yerine getirildi Gündüz apam. Başkaca emrin var mı diye soracaktı. Şimdi sorduğu gibi tıpkı şu duruşu, şu ses tonuyla. İçten aferinler yağdırdı oğluna, dıştansa azara gömdü. Breh Ertuğrul, breh! Şunca zamanda dünyanın bütün ihtiyarlarını ve dahi bacılarını toplar insan, daha gençsin ya, vaktin çok ya, zamanı gönlünce harcamaktasın. Oysa zaman insanoğlunun en değerli şeyidir. Dersimi aldım de. Ertuğrul babasının gözlerini arıyordu gözleriyle. Babasının gözlerini bir bulsa tam göz bebeğine gülümseyecekti. Fakat babasının gözleri başka yerdeydi. Omzunun üstünden çadırlara bakıyordu. Tepeden tırmanan güneşe belki, belki de aşiretin geleceğine. Dersimi aldım bey apam. Unutmamaca mı? Unutmamaca. Tutmaca mı? Tutmaca. Bu çocuk birden mi büyümüştü böyle? Her ne olmuşsa olmuş da bir anda mı olgunlaşmıştı? Tepeden tırnağa süzdü Ertuğrul'u. Göklüce boyuna, böklüce bosuna baktı. Hay zaman diye çekti içini içine. Kayadan kopan taş gibi kopup yuvarlanmaya durdukta tutabilene aşk olsun. Öylemesine hızlı yuvarlanmakta ki göz açıp kapayana kadar çocukların büyüyüp serpilip adamlaşıp neyse adamlaşmanın bir eksiği kaldı ki Ertuğrul'umu engelliyor. Şimdi vaktidir. Oğlunun ağlamalarına, Hayme Hatun'un yalvarmalarına kapılıp iki defa geciktirdiği sünneti artık yaptırmalıydı. Son eksiği de tamamlamanın vaktiydi kısacası. Düşünerekten oğlunun elini tuttu, çerginin ortasına kadar götürdü. Çöm kıyıma. Ertuğrul çöktü. Rahat mısın Ertuğrul Bey? Ertuğrul ciddi bir tavırla cevap verdi. Yeterince. Zaten er kişiye fazla rahat yaraşmaz. Aferin, ne kadar büyüdüğün verdiğin cevaplarda yazılı. Sen er kişisin şimdi, öyle ya. Er kişiyim. Erliğinin bir eksiği gediği yok ya. Ertuğrul biraz düşündükten sonra babasına bakmadan cevap verdi. Yoktur hamdolsun. Gündüz Bey elini oğlunun omzuna attı. Omzunu hafif hafif sıkarak gülümsedi. İyi düşündün mü? Atamsın. Eksiğimizi kusurumuzu görürsen söylersin, düzeltirim. Söylemenin şimdi tam sırasıydı. Yoklamış yoklamış sentesine getirmişti. Evet, tam sırasıydı şimdi. Koca Ertuğrul dedi. Erlik davasını güdersin ama sünnete yakın gelmezsin. Ertuğrul'un yüzü sarardı, sünnet sözüne ürkmüştü. O da var ya dedi belli belirsiz. Var elbet. Peygamber sünnetiyle sünnetlenip esas er kişi olmanın yolu yordamı bellidir. Cerrah aganın keskin usturası. İyi bildin. Daha çocuk sayılmam mı? Sayılmazsın. Çocukluğu hepten boşlayıp er kişiliğe gurulmanın zamanıdır. Ertuğrul babasına baktı, gözlerini buldu, gözlerine yalvardı. Fakat beklediği değişiklik olmadı babasının gözlerinde. Bu sefer kararlıydı. Boynunu büktü. Nasıl emredersen öyle olur bey apam. Çaresi yok, olmalı. Toy kurulacak mı? Belli, toy kurulup kuzular çevrilecek. Defte çalınacak. Elbet Ertuğrul Bey, sünnet oldukta def çalınmaz mı? Bazlamalar açılıp pilavlar kaynatılmaz mı? Güleş bile tutulup cirit dahi oynanacak. İyi madem. Bu iyi pek içten olmadı gibi gelir bana. Yoksa korku tutuğu mu oldun koca Ertuğrul? Ertuğrul bu sözlere dirildi birden, korkusunu yutkunup celallendi. Biz Kayıhanlıyız. Kayıhanlı olmak ne olmaktır bakalım? Koca Ertuğrul, yiğit olmaktır. Başka, mert olmaktır. Daha, cömert olmaktır. Beli, öyle misin? Öyleyim hamdolsun. Gündüz Bey kalktı, anlaştık dedi. Var, beyanana da muştula. Sonra Gazi Ana'ya söyle, toy hazırlığı yapsın. Ondan sonra da git çocukların başına bir meşveret de sen kur. Ertuğrul'un gözlerinde merak bulutları kıpırdadı. Ne görüşeceğiz? Gündüz Alp bir tereddüt geçirdi. Ne demeliydi? Ertuğrul'un merakını savuşturmak da öyle kolay değildi sağ olsun. Bir kere sormaya başladı mı soruların ardı arkası kesilmezdi. Ne mi? Bulmaya çalıştı. Ne bileyim, bir şeyler görüşün aranızda, kararlara varın. Mesela diyelim ki üzerimize bir düşman gelmekte, çok kuvvetli ve dahi kalabalık bir düşman. Aşiretimiz bu vaziyet karşısında ne yapmalı? Kalıp dövüşmeli mi yoksa çekip gitmeli mi? Gitmeliyse nereye gitmeli? Bunun gibi şeyler görüşün işte, olur mu? Ertuğrul'un oluru düşüncelerine boğuktu. Babasının dilinin altında sakladığını bulmak için tahminler yürütüyordu. Arkadaşlarına doğru yürüdü. Çok ciddi bir tavırla "Meşveret kurulacak," dedi. Ertuğrul'un ciddiyeti bütün çocuklara bulaşmıştı. El çırpıp bağırışmadılar. Birden büyümüşlerdi sanki. Aşiretin yaşlıları olmuşlardı. Akça sakal sıvazlamaya bile yeltendi. Ama sakal yerine elma yanaklarını avuçladı. "Meşveret nerede kurulacak?" diye sordu Molla Duran. "Yalağın yanındaki Ulu Çınar'ın dibinde," dedi Ertuğrul. "Oraya gidiyoruz." Öne geçti, ellerini arkasında bağlayıp yürümeye başladı. Şalvarının bolluğu rüzgarda savruluyor, koca kavuğu başından artan boşlukta yalpalıyor, fakat Ertuğrul ciddiyetini hiç bozmuyordu. Aklı babasının sözlerine takılmış kalmıştı. Bir şeylerden endişeleniyordu babası. Bir saldırıdan korkuyordu. Kuvvetli ve dahi kalabalık bir düşmanın saldırısından. Bunlar laf olsun diye söylenecek sözlere benzemiyordu. Babası zaten laf olsun gibilerden konuşmazdı. Sır ve anlam yüklü sözler söylerdi. Anlaşılan büyük bir tehlike yaklaşıyordu. Arkadan seslendiklerinde yalağı açtığını, hani ise pınar başını tuttuğunu fark etti. Geri döndü. Yarım ay şeklinde oturan çocukların başına geçti, bağdaş kurdu. Ayın önündeki yıldız gibiydi. Rüzgarda savrulan cepkeni, yıldızın kanatlarını çiziyordu. Kayıhan aşiretinin uluları diye söze başladı. Bizi yaratan, dünyamızı nice nimetlerle donatan Rabbir Rahimimize şükürler olsun ki, vücudumuz sıhhatte, aşiretimiz afiyettedir. Hemen Yüce Mevlam düşmanımızı zebun, kılıcımız keskin eylesin. Hemen cümlemizi kötünün ve kötülüklerin şerrinden korusun. Bir ağızdan amin çekmelerini beklerken soluklandı. Soluklanırken de düşündü. Şimdiye kadar meşveretlerde hiç bulunmamıştı. Ama babasının sık sık çadırına davet ettiği, yaşlılarla yaptığı sohbetleri hatırlıyordu. Söze dua ile girer, ardından ne konuşacaksa ona geçerdi. Kendisi de böyle yapacaktı. Aşiretimizin uluları, ey akıllı ihtiyarlar! Bugün sizi topladım. Çünkü üzerimize kalabalık ve dahi kuvvetli bir düşman geliyor. Onlardan nasıl korunacağımızı danışacağız. Pek farkında olmadan babasının sözlerini aynen tekrarlamış, kalabalık ve kuvvetli bir düşmandan söz etmişti. Fark edince hoşuna gitti. Aşiretimizin büyükleri, büyüklerin akılları düşünsün diye sürdürdü konuşmasını. Düşünsün ve aklına gelen çareleri söylesin. Yolun en doğrusunu bulmaya çalışalım. Kul olaraktan aklımızı kullanıp fikrimizi söyleyerek, oluru olmazı tartarak yapılması gerekeni yapalım. Geleceğini haber aldığımız kalabalık ve dahi kuvvetli düşmandan korunma çaresi nedir? Bakıştılar. Böyle bir tehlikenin var olma ihtimali bile çocukları ürkütmüştü. Sessizleştiler. Evet, dedi Ertuğrul. Söz gelsin. Meşverette susulmaz. Hele sen söyle bakalım Ragıp kardeş, tedbir nedir? Ragıp çocuk sessizliğini bozdu, Ertuğrul'un sorusunu soruyla karşıladı. Düşmanın kalabalık ve dahi güçlü kuvvetli olduğu nereden belli? Gören eden olmuş mudur? Bunun cevabını Ertuğrul da bilmiyordu. Şöyle biraz düşündü, babası söylemişti ya, bir bildiği olmalıydı. Başını öne doğru sallayarak cevapladı soruyu. He ya, gören olmuştur, koca Ragıp Can. Bizden kalabalıkmışlar, öyle mi? Farz et öyle, ne lazım gelir? Dere görünmeden paçalar sıvanmaz denmiştir. Bu hesapça düşman gelmeden tedbir düşünmenin alemi yoktur. Hele Mevla ne gösterir? Bekleyelim mi diyorsun koca Ragıp? Bekleyelim. Ya vaktimiz kalmadıysa? Bugün yarın geliciyseler, fırtına gibi eziciyseler yine bekleyelim mi? Bizim yiğitlerin elleri armut toplamıyor ya, karşı koruz. Düşman kalabalık ve çok kuvvetli denmişti. Kalabalık düşmanın gelmesini beklemekte aklın sabrı var mıdır? Yoktur diye atıldı biri. Sabrı da yoktur, rızası da. Gerektiğinde hicret emrolunmuştur. Bu gelen düşman taundan beterse burada durmak kitap kavline aykırı düşer. Düşman güneşin doğduğu yerden gelmekteyse aşiretin güneşin batış istikametine hicret etmesi evladır. Bunu korkaklık sayacaklar çıkarsa diye sordu Ertuğrul. Ateşe atılıp kavrulmayı yahut uçurumdan atlayıp parçalanmayı cesaret diye alkışlayanı görmedim. Böyle bir maksatsızlığı birkaç ahmak alkışlasa bile birkaç alkış uğruna yok yere kendisini yakacak yahut parçalayacak olanın ahmaklık derecesi ölçüye gelmez. Bir diğeri heyecanla atıldı. Aklım hepten uçtu. Kahramanlıkla ahmaklığı öyle bir karıştırma karıştırdı ki Bodur hocamın dilinden düşmeyen haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır hadisi şerifi mucibince feryat etmekteyim. Bir yiğit kendisini feda ederse bu ahmaklık mıdır? Cevap gelsin. Evet dedi Ertuğrul. Hani ya cevap? Cevap var Ertuğrul beyim. Aklını söze açık tutana sürüyle cevap var. Ben maksatsız ölüme atılmaya ahmaklık demekteyim. Yoksa bir kişinin kendisini feda etmesiyle dinim yahut aşiretim bir şeyler kazanacaksa bu yiğitliktir, kahramanlıktır. Bilinmedik bir düşman gelir denmiştir. Çok kuvvetli ve kalabalık olduğu söylenmiştir. Bilinmeyenden korkulur. İlk evvela düşmanı bilmek lazım. Burada kalalım demekten ne farkı var bu sözlerin? Farkı mı? Burada elimiz kolumuz bağlı kalmak ayrı, düşmanı tanımak için harekete geçmek ayrıdır. Kısa bir sessizlik yıl kadar uzadı. Ertuğrul ayağa kalktı. Kuşluk güneşinde hepten uzayan gölgesi yaşlı çınarla bütünleşti. Ertuğrul'un koca kavuğu bir Türkmen çadırı gibi büyüdü, yalağa baktı. Bir koyun yalaktan su içiyordu. Uzayıp giden sessizlikte yalnızca koyunun içtiği suyun şapırtısı vardı. Ardından Ertuğrul'un sesi koptu. Biz atadan kalma göçer evliyiz. Eski vatandan çıktık çıkalı bir uygun yer bulup yerleşmedik. Verimli topraklar önceden kapışıldığından geriye kıraç toprak kaldı. Bana öyle gelir ki burada fazla durucu değiliz. Göç mukadderdir. Lakin nereye? İşte bilinmeyen soru bu. Sen olsan nereye giderdin, deli bozu Kıdır? O da ne zamandır bunu düşünüyordu zaten. Düşünüyordu ya, aklına doğru dürüst yerleşilecek bir yer gelmiyordu. Yine de Ertuğrul'un sorusunu cevapsız bırakmadı. Fark etmez ki, nereye olsa gidilir. Benim canımı sıkan bir yere çakılıp kalmaktır. Göç olsun da nereye olursa olsun. Bu söze güldüler. Ertuğrul sağdan soldan gelen kıkırdamaları bastırmak için sözü kaptı. Ya sen Akça, nereye giderdin? Akça kendini iyice kaptırmıştı. Sakal niyetine hala yüzünün tombulluğunu sıvazlıyor, kendini koca meşveretin üyesi saydığından söyleyeceklerini iyice ölçüp biçiyordu. Ölçüp biçmesi o kadar uzun sürdü ki Ertuğrul dayanamadı sonunda. Haydi Akça dedi, davran. Bakın acandaşlar diye konuşmaya başladı Akça. Ben olsam yaklaşan kalabalık ve dahi kuvvetli düşmana karşı bütün Türkmen oymaklarını toplayıp başlarına da Gündüz Bey'im gibi iyinin iyisi bir başbuğ koyup düşmanı vakitsiz basardım. Bu elimden gelmezse üstüme varacağı günü tekmil hazırlıklı beklerdim. Bu tarafta bize en yakın sultan kim? Harzem Şahı değil mi? Dini dersen bizim dinimiz. Soyunu sorarsan o dahi bizim soyumuz. Gittikçe büyüyüp kuvvetlenmesi de var. Bizim katılmamızla daha çok kuvvetleneceğinden müşterek düşmanı geldiği yere yüz geri sürmemiz mümkün. Gelip geleceğine bin pişman etmemiz de mümkündür. Bu sayede verimkar topraklara kavuşmamız bile işten değil. Öyle ya, kendine yardım edeni sultan eli boş çevirir mi? Al şuradan şuraya kadarki topraklar sizin olsun deyiverir. Söyleyeceklerim bu kadardır. Akça çocuk öylesine ciddi bir tavırla konuşuyordu ki, konuşmaya başladığında işaretleşip kıkırdaşan çocuklar bile etkilenmişti. Büyülü gözlerle Akça'ya baka kalmışlardı. Ertuğrul da baktı Akça'ya. Düşünceliydi. Büyük işlere dalmış gibiydi. Oyun, oyun olmaktan çıkmıştı birden. Meşveret şakacıktan değil de gerçekten kurulmuştu sanki. Herkesin Akça'ya bakmasından belliydi ki sözlerini ciddiye almışlar. İhtimal Ertuğrul'un düşündüklerini düşünmeye başlamışlardı. Sessizlik derinleşiyordu. Ertuğrul'un uzayan gölgesi hala yaşlı çınarın doruğundaydı. Ertuğrul çınarla bütünleşmişti. Birini diğerinden ayırmaya imkan yoktu. Çıngırak sesleri duyunca gözler Akça'nın üstündeki düğümü çözüp yol boyuna aktı. Otlaktan kaçan üç koyunla bir keçi yalağa üşüşmüştü. İtişe kakışa su içmeye çalışıyorlardı. Birazdan çoban da göründü. 10 yaşlarında bir çocuktu. Börkünü ellerine almış, mıncıklıyor ve ağlıyordu. Tam Ertuğrul'un önünde durdu. ''Niye ağlıyorsun oğul Tamış, derdin ne?'' Oğul Tamış birden börkünü yere çaldı. ''Apam dövdü beni.'' ''Ne diye?'' ''Çoban olmam deyince dövdü. Koyunlarım sürüden ayrılınca beni yine dövdü.'' ''Çobanlığı sevmiyor musun? Bunca koyunla keçiyle uğraşmak güzel olmalı.'' ''Güzel değil, çobanlık neme benim. Kılıç eri olacağım. Kılıç eri olup cenk tutacağım. Babama kaç kere söyledim.'' ''Bu sabah da söyledin galiba.'' Çocuğun kızarmış gözleri yalvarmadaydı. ''He ya, bu sabah da. Duyduk da her seferinde enseme bir ufak şaplak çekerdi. Bu sabah ufağı boşlayıp okkalıca çakmaz mı? Yuvarlandım. Apamdır, dövsün. Velakin ben yine de kılıç eri olmayı kafama koymuşum.'' Daha fazla dayanamayan Balaban fırladı yerinden. ''Akılsız!'' diye uzattı azarı. ''Ben çoban olamamanın yanıklığında kan ağlamadayım, sen çoban olduğuna ağlamaktasın. Bodur hocamın yahut Yahşi hocamın rahlesine bacakları dıdım dıdım karıncalanıp uyuşuncaya, dizleri nasır tutuncaya kadar çöksen anlardın çobanlığın kıymetini.'' Kılıç eri olacakmış. Sanki bu aşiretin çobana ihtiyacı yok. Herkes kılıç eri olmaya kalksa sürüyü kim güdecek? Söylesene, koşumları kim dikecek, kim nallayacak atları, kim dövecek çifte çelikli burma telden Türkmen kılıcını? Git yoluna bire oğul Tamış. Ben olsam senin yerinde, ben olsam var ya, ah yatar kalkar dua ederim. Oğul Tamış başkalaştı. Çobanlığı seven birinin bulunabileceğini şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Esah mı söylüyor yoksa eğleniyor mu gibisinden daha bir dikkatle baktı Balabancağa. Balabancık ciddi mi ciddiydi. Soluğu hasret soluğu, bakışı sevgi bakışıydı. Gözlerini koyunlardan alamıyordu. ''Niye herkese istediği işi yaptırmazlar sanki?'' diye söylendi. Börkünü yerden alıp başına geçirdi. Tiz bir ıslık öttürdü. Yalağa üşüşmüş koyunlarla keçiler hızla çözülüp peşine takıldılar. ''Çoban sağlam olunca sürüye kurt giremez.'' diye söylendi Ertuğrul. İş sağlam çoban bulmada, aşirete de, sürüye de. Arkadaşlarına döndü. Ne dendi bakalım Akça'nın sözlerine, yerli yerinde bulundu mu? Cevap uğultudan ibaretti. Bulundu. Kocalar meşvereti böylece karar verdi mi? İkinci uğultu koptu. Verdi. Allah mübarek etsin. Amin. Hayda diye ünledi Gazi Ana. Bacıyan hayda. Boy boylanıp toy toylanacak. Önce toylaklar çıktı meydana. El ele tutuşup dolanaraktan boy boyladılar. Eveleme develeme, yağı kaçar kovalama. Çergi çember, miskü amber. Kılıç mızrak, vatan uzak. Gitsek gitsek, nereye gitsek? Göle varsak, göl kurusa. Çöle girsek, çöl yarılsa. Yağmur yağsa, bereket olsa. Kayıhan kayıhan, yolunu bulsa. Yürüse yürüse, ilini bulsa. Boylağın sonunda Gazi Ana bir hayda daha çekti. Gazi Ana'nın bu haydağısı Tog gençlerinin envai çeşit yemeklerinde ünlenmiş aşçı kadınları harekete geçirmek içindi. Gazi Ana'nın haydağısını alır almaz hamur karmaya başladılar. Yaman bir yarıştı. İşini erken bitiren yarışı kazanacak, Semiz Toklu'yu alacaktı. Bir tarafta bu yarış sürerken, öbür tarafta gelinlik kızların şamatası vardı. Pirinç ayıklıyorlardı. Onlar da kendi aralarında yarışıyordu. Bu yarışın sonunda Semiz Toklu yoktu ama bekar erkek analarının beğenisi vardı. Gazi Ana arada bir gözüküp gayret üşürüyordu. "Hadi kızlar, kıpırdayın." Dışarıda delikanlılar toplaşmıştı. Pehlivan deneyine sarılmış kendilerini esnetiyorlardı. Yaşlılarsa gençleri seyrederken kendi gençlik günlerini hatırlayıp iç çekiyorlar, eski günlerden konuşuyorlardı. Gün güneşe dönüktü. Zaten epey zamandır yağmur yağmamıştı. Oysa yağmur mevsimine çoktan girilmişti. Allah bilir ya, bu yıl kurak geçeceğe benziyordu. Birkaç sene öncesi gibi yağmursuzluktan otlar kurur da hayvanlar acından ölmeye durursa vay hallerine. Vay ki vay halimize o zaman, dedi Sürmeli Hafız. Kuraklıkta hayvanat kırılıp gider. Arkasından da kul kıranı çıkar ki ecelin elinden uçanla kaçan kurtulmaz. Tövbe de diyerekten kızdı Bodur Hoca. Hem tövbe de hem de haddini bil. Gelecek hakkında kendi hükmünü veriyorsun. Halbuki gelecek ilahi hükme tabi. Müneccim gibi konuşmaktan sakının. Haşa, dedi Sürmeli Hafız. Benimkisi sözün gelişidir. Bodur Hoca'nın takazasından kurtulmak için sözü değiştirdi. Cerrah Aga'ya dönüp sordu. Ey bakalım Cerrah Aga, hazır mısın yiğitlerimizi kesmeye? Evelallah derken tombulluğunu sallayaraktan güldü Cerrah Ağa. İncitmeden yaparım. Senin aşirette tekmeli sünnetçi yani kaç cerrah var? Evelallah kara evlüler aşiretinde herkes cerrahtır. Amma ki sen bunu sade sünnetçilik olarak görme. İnsanın içine giren usta cerrahlarımız bile var. Attın ki. Sen öyle zannet. Yahu insanın içine girilir mi? Bodur Hoca ile Yahşi Hoca bakıştılar. Bodur Hoca sakalını sıvazlayaraktan "Bırak bizim Sürmeli Hafız'ı," dedi Cerrah Aga'ya. "Canı sıkıldıkta lafı uzatır. Onu bırak da aletlerini hazır et. Yakında şölen salası verilir." Etraf et kokuyordu. Koca kasaplar kuzuları kesmişti çoktan. Şişe bile geçirmişler de çoban ateşinin üstünde çevirmeye yönelmişlerdi. Toy meydanı gitgide kalabalıklaşıyordu. Kayıhanlılar Ertuğrul'la birlikte sünnet olacak 10 kadar çocuğun sünnetini kutlamak için toplanıyordu. Çevreden gelen aşiret beyleri bıyık burup göz beliyor, fazla açık etmeden oğullarına kız bakıyorlardı. Ertuğrul gözüktü. Bir yanında babası, bir yanında anası. Arkasında kendisi gibi sünnet olacak arkadaşları. Arkadaşlarının anaları, babalarıyla küçük bir ordu. Ertuğrul kumandan. Bir işaret verecek de dağlar dize gelecek sanki. Ertuğrul, beyoğlu bey, savulun diye ünledik de deryalar yarılacak, ordular pes edip kılıç bırakacaklar. Öylemesine bir büyüklenmeyle yürüyordu Ertuğrul. Yine de gözü Cerrah Aga'ya takılınca hafiften sararmasını önleyemedi. Gözlerini yere indirdi ama hepsi bu. Sünnet sonuna kadar ne bağırdı, ne ağladı, ne de korktuğunu belli etti kimseye. Ertuğrul yiğitliğini gösterme derdine yaktı kendisini. Acılarını içine atıp ürküntüsünü yutkundu. Bir alkışlandı ki o kadar olur. Pek bir şeye şaşmayan Bodur Hoca bile şaştı bu işe. Böylesi görünmemiştir diye sakalını sıvazlayıp tütü maşallah çekti. Ertuğrul defler çalınıp Kayıhanlı'nın namlı yiğitleri güreşe tutuldukta açtı gözlerini. Bunu da atlatmıştı işte. Keyiflendi. Keyiflenince babasına gülümsedi. Ağrıyor mu koca Ertuğrul diye sordu babası. Dayanırım dedi Ertuğrul. Dayanılması lazımsa dayanılır. Ertuğrul'un cevabı Yahşi Hoca ile Bodur Hoca'nın bakışıp baş sallamalarına yol açtı. İyi söyler dedi Bodur Hoca. Adamca laf eder. Yahşi Hoca'nın rızası alınamadığı için çengi çıkarılmamıştı. Ama def çalmak, güreş tutmak, cirit atmak, bir de at yarıştırmak serbestti. Ertuğrul'un yatağı meydandaki bir çardağın altındaydı. dört çatal direğin üzerine sırıklar konmuş, değneklerle beslenip döşenmiş, insanın yarı boyu yüksekliğinde bir yatak yapılmıştı. Her şeye biraz tepeden bakıyor, oyunları rahatça görebiliyordu. Ama yeterince eğlendiği söylenemezdi. Arada bir yüzünü acıyla buruşturmasından belliydi. Yarışmalar bitip birincilere armağanları verilince sıra Ertuğrul'u armağanlandırmaya geldi. Babası bir tay verdi Ertuğrul'a. Anası elleriyle işlediği koşumlar armağan etti. Bodur Hoca elleriyle yazdığı bir musaf koydu başucuna. Sürmeli Hafız bir muska astı göğsüne okuyup üfleyerek. Gazi Ana bir hançer tutuşturdu ellerine işlemeli. Armağan verme sırası Yahşi Hoca'ya gelince gözler ona döndü. Kıpırdamıyordu. Sanki umurunda değildi. Uzaklara bakıyordu, ötelere. Ötelerin de ötelerine belki. Neden sonra sessizliğe dönüp tekmil gözleri üzerinde bulunca belli belirsiz gülümsedi. Benim armağanım daha sonra verilecek, dedi. Gözlerini Gündüz Bey'e dikti. Kaya Şeyhi Efendimiz gönderecekler. Gündüz Bey titredi. Yahşi Hoca'nın boş adam olmadığını bilirdi de Semerkant'tan hediye getirtecek kadar ermişliğini bilmezdi. Kızlar Gazi Ana'nın yeniden haydalanmasıyla coşup toylağı hızlandırdılar. El ele tutuşmuşlardı. Eller bir aşağı bir yukarı kalkıp iniyordu. Giysileri rengarenkti, hızlı hareketler yaptıkça renkler birbirine giriyor, sık dönüşlerde gökkuşağı renkleri çıkıyordu. Oyunlar yemek vaktine kadar sürdü. Koca kazanlarda pişen, dövme bulgura katılan çevirme kuzu eti mis gibiydi. Bu aşirette tokluk var, dedi cerraha. Bu aşirette yaşayanların yediği önünde, yemediği arkasında. Ne mutlu size. Çünkü, diye karşılık verdi Yahşi Hoca, bu aşirette yaşayanlar Allah'a şükretmesini biliyor. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 58.